Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 8. kaset, 2. yüz. Deminkiler düştü demek. Ankara'daydılar da kocaman dikenli çitler arasından çıkmış adam boyu bir kurbağa garip seslerle bir şeyler demeye kalktı. Çıktığında masaya hazırlanmış buldu. Salata, peynir, yeni bir rakı şişesi. Dışarıdan da balık kokuları gelmeye başlamıştı. Özgür girdi, gülüyordu. Kalktın mı dedi, jip vardı, kara toprağa gittim. Et, balık, bir şeyler aldım. Yardıma çıktı Nergis. Taşlıkta tüp gazın üstündeki tavada kırmızı tekirler cızırdıyordu. Görünüşteki çekicilik, yayılan kızarmış balık kokusu istek uyandırmamıştı. Ağzındaki acılık geçmiyordu bir türlü. Oturduklarında da yemekten çok büyük bir açlıkla şölende eğlenir gibi yiyen Özgür'e dikmişti gözlerini. Balığı özenle kılçığından ayırması, dalgın dalgın rakı yudumlayışı, hele saldırı yapar gibi çatalı birden uzatıp salataya saplaması. Daha 24 saat önce öldürdüğü adam denizlerde şişmiş, belki de balıklar, ahtapotlarla çatalı bıraktı, kalktı masadan. İçi bulanıyordu, fırladı dışarıya, lavaboya koşup ördü birkaç kez, çıkaramıyordu, soğuk terler birikti alnında. Yüzüne su vurdu, Özgür de koşup gelmişti peşinden. Tutmaya, saçlarını okşamaya çalışıyordu. Ne oldun? Bilmiyorum. Çivideki el havlusuyla kurladı yüzünü. Gidip taşlıktaki küteye yorgun bezgin kendini bırakır gibi ilişti. Kaygılı bakışlarla karşısına çömeldi Özgür. Neyin var dedi. Bilmiyorum. Daha alışamadım belki. Bir şey diyecek oldu demedi. Kalkıp duvar dibindeki tahta sete ilişti. İçerideki lambanın ışığı açık kapıdan taşlığa vuruyordu. Uğultulu poyraz dalları sallayıp duruyordu karanlıkta. Suskun kaldılar bir süre. Beni suçluyorsun değil mi? Sesi kısıktı Özgür'ün. Gene bir suskunluktan sonra ''Neyi suçlayacağımı bilemiyorum daha'' dedi Nergis. ''Belki de ondan. Kırılma sakın. Öyle çabucak sağlıklı olman korkutuyor beni.'' ''Keşke söylemeseydim.'' gibi dönüp sevecenlikle baktı Özgür'e. Dalmıştı Özgür. Nergis tam bir şeyler daha diyecekti ki aldı birden. ''Doğru'' dedi. ''Daha geç olabilirdi. Hiç olmazdı. Sağlıksız kalabilirdim. Belki sen de yetmezdin. Benliğimi, kişiliğimi, ruhumu çiğnedi herifler. Başka ne kurtarırdı beni? Yok etmeseydim.'' ''Anlıyorum'' dedi Nergis. Sustu. Anlaması uzaklaşmalarını arttırıyordu sanki. ''Öldürmen gerekmezdi'' dedi. Kendini tutamamış gibi kalktı Özgür. Kızgın bir iki adım atıp döndü taşlıkta. ''Öldürmek için mi atladım ben?'' dedi. Sessiz bakıp durdu bir süre. ''Atılan ben miyim? Onu bile bilmiyorum.'' ''Sen hiç odaya kedi kapatıp dövmeye kalktın mı?'' ''Ben çocukluğumda yaptım. Parçalıyordu beni. Kör oluyordum az kalsın. Dün atılan o kediydi işte.'' Ağır ağır bir iki daha dolaştı. Kendi kendine söylenir gibi. Kıl payıyla kurtuldum ben dedi. Bacağındaki bıçağı el attığını görüp kapmasaydım şimdi ben delik deşik yüzüyordum. Acı dolu bir sevecenlikle başını sağdı Nergis. Biliyorum bunları. Gene de kalktı yavaşça. Ben yatayım Özgürcüğüm dedi. Geçecek belki, bağışla. Sevinmem mi kurtulmana? İyi geceler. Yatakta dönüp durdu gene ortalık ışıyıncaya kadar. Düştüğü gerginliği atlattıktan sonra insancıl duygulardan çok onulmaz bir yanlışa batmak korkusuyla tedirgindi. Bir köpeğin gebermesi değil olay. Ölen köpek değil insan ya, doğal ki insan. O nedenle de bundan sonrasını getirecekleri, bu gelecekleri nasıl karşılayacağımız asıl sorun. Kan gövdeyi götürüyor ülkede. Gerçek çözüm nerede? Özgür'ün davranışı ne olacak gerçek çözüm karşısında? O da uyuyamıyor. Işığı yanıp duruyor içeride. Geç vakit kalktığında uykudaydı Özgür. Güçlükle uyandı. Yoğun rakı kokusu vardı odada. Günaydın dedi Nergis. Anlamamış gibi kısık gözlerle baktı bir süre. Günaydın dedi. Kente inmek istiyorum bugün. Gelir misin? Güldü Nergis. Düşünde mi gördün dedi. Ses çıkarmadan indi yataktan. Nergis yıkanmaya çıkarken bir şey arar gibi bakınıyordu. Döndüğünde elinde bıçak, günlerce çalıştığı tuvali parçalıyordu düşünerek ağır ağır. Kapıda kalmış kaygılı bakan Nergis'e döndü. Tuvali de kirletti dedi. Çirkindi. Çalışmak isteğimi kuruttu benim. Ne güzel şeyler var dünyada. Bir şeyler yiyip yola çıktıklarında öğleni bulmuştu. Kente ikide vardılar. Salıntılar motorun patırtısıyla susup çevreye dalmışlardı yol boyu. Güneş poyrazın serinliğine güçleniyordu. Limana girip de kaleyi kıvrılınca Nergis teknesinin güvertesinde serene yaslanmış güneşlenen kambur kaptanı gördüler. Gülümsedi Nergis. Kimse ölümden söz etmemiş bu adama. Palmiyeli kahveye kırdı Özgür. Karakolun önüne çıkmak istememişti belki. Kent de boştu sokaklarda. Bankaya uğradılar. Nergis'in hesabına 300 bin lira yatırmış Jale Hanım. 6 bin lirası kalmıştı onun dışında. Çekti 6 bini. Ötekiler ne olacak? Bilmem. Sorun bu mu? Bir tanıdığa rastlayıp bir şeyler duymak var şimdi. Yalı kahveye yürüdüler ağır ağır. Karakola şöyle bir bakmakta konuşmadan anlaşmışlardı sanki. Yapının önündeki bahçede birileri oturuyordu. Bir polis iniyordu yukarıdan. Her şey doğaldı. Olağandı görünürde. Meyhanenin önünden geçtiler. Kapalıydı. Yazın tıklım tıklım olan çoğu yerler kapalıydı. Kış başlamıştı. Özgür çevresine boş sokaklara bezgin baktı. Gitmeli buradan dedi. Bir kaçışın değil, yaşamlarındaki yeni bir dönemin bildirisiydi bu. 31. O gün daha sonraki günler bir daha Asbat'a dönmedi Nergis. Anımsarken bile ürküyordu o çevreden. Özgür'ün evine yerleşmelerine karşı çıkmadı. Özgür'le aynı odada kalmaya yanaşmadı o kadar. Yukarıdaki odayı aldı. Kendini konuk sayıyordu bu evde. Çekip gidecekti nasıl olsa. Asbat'taki kulübede ne var ne yoksa toparlayıp bir jiple Özgür alıp getirmişti ertesi gün. O da konuk sayıyordu kendini. Mektuplar gelmişti. İstanbul'da Karaköy'deki ana bakan baba dostu avukattan. Han satılıyormuş. Ablası ona bırakmış payını. Büyük para geçiyormuş eline. Gelirse İstanbul'da. Aslında İstanbul deyip durması bundan değildi Özgür'ün. İdeolojik, doktriner, artistik nedenleri, gerekçeleri vardı. Korhan'ı doğru bulmuştu. Büyük kente gidip kavgaya karışmadan uçtu yaratıcılık. Ses çıkarmıyordu. İlk duyduğunda sevinmişti bile ya. Bir eksiklik, bir terslik var gibi geliyordu Nergis'e bu doğruda. Bunları konuşmak, varsa eksiğini, gediğini çıkarmak, değilse anlaşmaya varmak da asıl yapılacak şey. İstediği de buydu Nergis'in. Sıra mı kalmıştı? Kanlı olay, yorgun sinirlerini sağlıksız biçimde germekten de öte, aradaki boşluğu daha da açacak, çatlağa uçurum yapacak diye korkuyordu. Bu korkunun yersiz olmadığını her geçen gün ortaya çıkan her olay yavaştan kanıtlamaya başlamıştı. Doku ayrımı dediğim şey buydu benim. Sağlıksız, tepkisel bir üç almanın yarattığı doyum olarak görmüyordu Özgür. İrfan Serhan'ı öldürmekle kazandığını. Bu yaklaşımdan kaçıyor, siyasal gereklilik gibi görmeye, göstermeye çalışıyordu. İlk günler belli belirsizdi bu açıklama. Kaçak güreşiyordu daha. Olayın ağırlığı altında yaşanan kaygılı günlerde korku ağır basıyordu. Geldiklerinin ikinci haftasında gazeteler Ankaralı avukat İrfan Serhan'ın dinlenmekte olduğu Akdeniz kıyılarında dalış sırasında kazayla öldüğünü birkaç satırla verince kocaman kaya kalkmıştı omuzlarından. Datça'dan bildiriliyordu gazeteye. Demek o yerde bulundu. Nergis de sevinmişti ya, yarımdı onunki. Sevindiğine sevinemiyordu. Özgür'de beklediği değişme açık seçikti artık. Silahlı, somut eylemdeymiş ülke sorunlarının çözümü. Boş sözmüş gerisi. Eski tanıdığı gençlerle, kente gelişleriyle başlayan yeni ilişkilerden kaynaklanıyor belki de bu düşünceleri. Birkaç öğrenci sık sık uğrar olmuşlardı eve. Özgür ağabeylerine. Çoğu da Nergis evde olmadığı zamanlar. Gazete haberi kaygılarından kurtarmamıştı Nergis'i. İkircikli bakıyordu her şeye. Sürekli tedirgindi. Böyle kapanıp gidecek mi bu iş? Gizliden araştırıyorlardır belki de. Kazayı da o yüzden yaydılar. Haberci uğradı bir gün. Doğal, biraz da alaycı bir görünüşle ''Ne olmuş İrfan Serhan'a haberci?'' dedi. ''Balık tutayım derken balıklar mı tutmuş herifi?'' O da aynı alaylı gülüşle baktı. ''Öyle diyorlar'' dedi. Mersince'ye doğru bulmuşlar cesedi. Güç tanınıyormuş. Balıklar yemiş her yanını. Bot da Yunanlılar gönderdi İstanköy'den. Oraya vurmuş. Balıklar yemiş sözüyle ürpermeler duydu Nergis. Olağanüstü çaba gösteriyordu dışa vurmamak için. Habercinin gözleri alaylı gülüşüyle Nergis'teydi. ''İnandın mı?'' dedi. ''Neye?'' Sesi güçlükle çıkmıştı Nergis'in. Kaza olduğuna. Yüreği duracak gibiydi. Yeni bir tuval geren Özgür'ün sinirli devinimlerle yan yan baktığını görünce daha da arttı çarpıntısı. Haberci gözlerini Nergis'ten ayırmadan ''Bana sorarsan öldürüldü İrfan Serhan'' dedi. Buz gibi bir sessizlik kapladı avluyu. Soramıyordu Nergis. Biliyor bu. Her şeyi biliyor. Kaza haberi oyundu demek. Şimdi gene aldı haberci. ''Harcadılar herifi'' dedi. Adım adım izleniyordu burada. Yabancılarla ilişkiler, bağlantılar peşindeymiş. Tatile gelmiş de dinleniyormuş. Yerler mi? Yavaşça bir soluk aldı Nergis. Harcayanlar kim? Daha da anlamlı, bildikleriyle güvenli bir gülümseme dolaştı habercinin dudaklarında. Sen de beni bütün gizleri eli altında tutan biri sanıyorsun abla dedi. Ne bileyim? Gülümseme dağıldı yüzünde. Ekledi yavaşça. Bilirsin, severler, kullanırlar köpeği. Her işi gördürürler sırasında. Kudurdu mu öldürürler. Haydi eyvallah. Rahmi abim gelmiş. Fatoş ablama yalvarıp duruyor yeniden evlenelim diye. Bir rakısını içeyim. Gülerek çıktı. Yarın da Ankara'ya gidiyormuş. Bir isteğimiz var mı? Yok. Habercinin yorumunu başka kimseden duymadılar. Yaygın söylenti kazaydı. Oku kasığına mı baldırına mı ne saplanmış acemi herif. Ölüm öldürme öylesine kanıksanmış olaydı ki gazetelerde, radyoda, televizyonda Ankara'da bir avukatı balıkların nasıl yediği kimin umundaydı. Korhan bile unutuldu. Artık açık seçik tartışmalara başlamışlardı Özgür'le. Bu yolda bir yere varılamayacağını söyleyen Nergis'e ben vardım, ben varırım kasılmasıyla öyle bir yukarıdan bakışı vardı ki dayanılmazdı. Yaralarındaki son bantlar da alınınca utku kazanmış gerilla komutanı davranışları takınacaktı neredeyse. Korkusu bu işin sözde kalmayacağındaydı Nergis'in. Çoluk çocuk denecek bir iki gençle odaya kapanıp fiskoslar ediliyor, Nergis girince konu değişiveriyordu. Ya da Nergis öyle geliyordu. Çevresine yöresinde herkese kuşkuyla bakmaya başlamıştı. Belki de ben yitiriyorum sağlığımı, paranoya belirtilerim yoksa. Ama ben doğruları savunuyorum. Alkol de sorundu. Sürekli içen Özgür'le aralarındaki cinsel ilişkilerde gün günden kırıcı olmaya başlamıştı Nergis için. Doyum aradığı yoktu artık. Diretebildiği kadar diretiyor, boşalmasına katlanıyordu sonunda. Bıraksa her gün birkaç kez üstüne çullanmaya can atıyordu Özgür. Her geçen günün kendinden neler koparıp götürdüğünü iyi görüyordu Nergis. Yaşamın karşı konulamayan kötü alışkanlıklara dönüşmesineydi kızgınlığı. Kişiliğinin örtülerini değil, dayanıklılığına güvendiği katı özüne de eritip tüketecek diye korkuyordu. Tiksinerek katlandığı bu erozyon. Bir türlü karar veremezse, işte böyle karar vermeden yaşıyor insanlar. Parası da bitmişti. Bir pantolonla bir kışlık papuç alabilmişti. Bankadaki kaçakçı parasına dokunursa içinde bir şeyler yıkılacaktı sanki. Saçma. Saçma ama öyle. O duyguyu da yenemiyordu. Ay durumunda beklediği kanamada olmayınca çıldıracaktı artık. Koruma haplarını özellikle atladığı belirli günler olurdu. Bir sorun çıkmamıştı bugüne dek. Şimdi ne yapacağım? Karnımda da bu adamın dölü. Günler haftalar geçince iyice anladı durumu. Sabaha kadar çocuk gibi içini çeke çeke ağladı bir gece. Lodoslar başlamıştı. Sinir bozucu lodoslar. Uğultuyla cama çarpıyordu. Kum bahçede kıyıdaki evlerin duvarlarına saldıran dalgalarla kapalı camlardan bile geçirip odalara doldurduğu kumlar eriştelerle lodoslar. Dalga kıranın güç tuttuğu lodoslar. Ertesi akşam mutfakta yemek hazırlarken gelip kapıda durdu Özgür. İçkiliydi. Daha öğleden başlamıştı. Gazeteleri gösterdi. Bilmem kimlerin eylemleri olmuş. Azılı bir savcıyı dinlememeye çalışarak yemekle uğraşıyordu Nergis. Tartışmak gereksizdi artık. Çocukların doğru davranışlarını övgülerle oturdu. Yemeye başladı Özgür. Kadehi doldurmuştu gene. Şaşıyorum diyordu. Nasıl görmüyoruz gerçekleri? Bu azılı herifi öldürmekle bize kazandırdıklarını görmemek için insanın kör ya da tutamadı Nergis. Görmez olur muyuz dedi. Bizden öldüreceklerine gerekçe kazandırıyorlar. Allak bullak oldu Özgür'ün içkili yüzü. Gözümüzü açalım biz de dedi. Enayileri öldürürler. Birden gözleri karardı Nergis'in. Tüm gövdesini bir kesiklik kapladı. Saygısızlık etme ulan it diye bağırdı kısık bir sesle. Yemeği bırakıp yüz yüze geldiler birden. Nefret fışkırıyordu Nergis'in gözlerinden. Özgür de duralamıştı. Tutamadı kendini. Masadaki içki şişesini kapıp mutfağın duvarına fırlattı Nergis. Şişe şangırtıyla parçalanmış, duvardan aşağı rakılar akmaya başlamıştı. Kalktı masadan. Koşar gibi çıktı merdivenleri. Odaya girdi. Çabucak toparlayıp valizine tıkıştırdı eline geçen öteberiyi. Çantasını aldı başucundan. Çıkıp merdivenlere indi gene koşar gibi. Bahçe kapısına yaklaşmıştı ki Özgür atılıp tuttu kapıyı. Nereye gidiyorsun dedi. İçkili yüzü gerilmişti. Gözleri alev alevdi. Çekil dedi Nergis boğuk titrek bir sesle. Seni bırakacağım ama. Karşılıklı solumaya başlamışlardı. Çekil diyorum diye bağırdı Nergis. Boşuna uğraşma dedi Özgür aynı kısık sesle. Dön. Niyeymiş? O anda mı gelmişti Özgür'ün aklına? İçindeki bir kuşkunun açığa vurulması mıydı gerçekten? Neyine güveneceğim dedi. Bir yere gidemezsin. Her şey bitti birden Nergis için. Ne diyor bu? Gidip ele vereceğimden mi korkuyor? Alçan biri bu. Elindeki valiz düştü birden. Aynı anda nasıl yaptığını kendini de bilemediği sağ elinin kalkmasıyla bir kocaman tokat patlattı Özgür'ün yüzünde. Ardından öteki de geliyordu ki Özgür atılıp tuttu ellerini. Bir itiş kakışmada sırt üstü düştü Nergis. Özgür de üstüne kapaklanmıştı. İniltiler hırıltılar arasında ellerinden kurtulunca yeniden vurmaya, tekmelemeye başladı kendini yitirircesine. Özgür savunmadaydı daha çok, vurmuyordu. Bir ara yana uzattığı eline sert bir şey çarptı Nergis'in. Yakaladı, çekip kopardı. Olanca gücüyle Özgür'ün şakağına indirdi birden. Çırpındı Özgür, boşalmış gibi kaldı. Devrilip yıkıldı yanına. Nergis fırladı, valizini kaptı, açtı kapıyı. Çıkıyordu ki öylece yıkılmış duran Özgür'e takıldı gözü. Gidemiyordu. Bakıp kalmıştı soluk soluğa. Öldü mü yoksa? Bayılmıştır ya da sızmıştır belki. O kadar üşkiye. Çıkamadı, attı valizi. Gidip eğildi. Uzanıp eliyle yokladı. Karanlıktaki başını ıslaktı. Kana bulanmıştı avcı. Ürktü. Acı dolu pişmanlık kapladı içini. Koşup bahçenin elektriğini açtı. Gelip baktı yeniden. Şakağı kan içindeydi Özgür'ün. Bahçeye suladıkları hortumu taktı musluğa. Açtı. Eğilip suyla akıttı kanı. Soğuk suyla gözlerini açıp boş boş baktı Özgür. Deli gibi sevinç doldu Nergis'in içine. Korkusuna egemendi artık. Şakağın üstünden sızan kandan ürktü gene. Toparlandı. Eğilip tuttu Özgür'ün omuzlarından. Kaldırmaya çalıştı. Kendisi yardım etmezse olacak gibi değildi. Kalk hadi dedi küskün sert bir sesle. Kalk kımılda biraz. Kımıldadı Özgür davrandı. Yarı sürüklenerek yatağa kadar gitti Nergis'in kollarında. Yardımıyla soyunup düştü yatağa. Yarısını temizlemeyip sarmasına haplar vermesi karşın ateşi çıktı gece. Sayıklamaya başladı. Yeniden korkular pişmanlıklarla kıvranıp durdu Nergis. Suçlu buluyordu kendini. Uyumamalıydım ona. Sabaha kadar başını bekledi. Anlaşılmaz şeyler söylüyordu. Nergis diyordu ara sıra. Terleyip durdu bütün gece. Sabah üşürken açtı gözlerini. Bir şeyler anımsamaya çalışır gibi kırpıştırdı. İlk sözü sen gitmedin mi oldu? Gözlerini kapayıp daldı gene. Ses çıkarmadı Nergis. Acıdan, sinirden, sevinmekten dolup boşalıyordu içi. Bahçeye çıkıp valizini aldı. Yerdeki kanlı taşı aldı. Çimentoyla kaynaşmış çiçek tarhının kıyısından koparmıştı taşı. Şaşıp kaldı nasıl gücünün yettiğine. Yıkadı oraları. Valizi yukarı götürdü. Sırt üstü yatağa bıraktı kendini. Uyumuştu. Gürültüyle fırladı. İndi merdivenlerden. İbrahim'di. Mutfağa aldı. Gidip Özgür'e baktı. Uyanmamıştı daha. Dönüp çay koydu. Konuşacak şey bulamıyordu İbrahim'le. O da tedirgin. Geldiğine pişman gibiydi. Ne oldu senin fabrika işi? Grev bitmiş dedi İbrahim. Geçen de Musto geldi İstanbul'dan. Bugün yarın çağırırlarmış. Selam göndermişler. O da bitti. Şimdi ne konuşacağız? Konuşabileceğimiz şeyler var aslında. Niye olmasın? Beni kuşatan olaylar altında ezilip kalıyor hepsi. Bizim kambur kaptan tekne de değil mi dedi alaylı gülerek. Bu konunun açılmasına sevinmişti İbrahim. Terslenmekten çekinmese o açacaktı belki de. Tenede dedi gülerek. Su almıyor mu tekne? Almap Duru dedi. Torunun oğlu var ya kaptanın Cumhur. Marangozda çalışıp Duru. O gitti. Marşları kaldırmışla. Tatağa matağa vurdular. Biz de tulumbaları yaptık. Öyle durup duru şimdi. Çay içerken odadan sesler gelince kalktı Nergis. Özgür de akşam fazla kaçırmış dedi. Düştü. İbrahim kalkıp gitti. Bu düşüşü kolay atlatamadı Özgür. Bir haftada kendine gelebildi. Doktor bir kafa filmi almak gerek demişti. Kötü çarpmış başını. Bir durgunluk, bir uysallıkla dolaşmaya başlamıştı evin içinde. Olayları anımsamıyordu sanki. Elinden geldiğince sevecen davranıyordu Nergis'e. Seni seviyorum dedi bir akşamüstü gene mutfakta yemek yerlerken. Saplantılardan kurtarsan kendini mutlu olacağız. Korhan'a benim de saygım var. Biraz da benim açımdan bak. Ben de onun kadar doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sen sanıyorsun ki kapris, fantezi benimki. Öyle değil. Duraladı. Söze karışmamak için güç tutuyordu kendini Nergis. Ne fantezi ne kapris sanıyorum. Temelden yanlış oğlum. Sana nasıl anlatayım bunu? Ne desem boş. Suç bende belki de. Eksiklik bende. Anlatacak kadar güçlü değilim. Ben de yeni anlamaya başlamıştım daha. Nergis'in suskunluğu yüreklendirmişti Özgür'ü. İlk kez öldürülenleri düşün dedi. Biz mi başlattık bu kanlı oyunu? Demek birileri istedi dedi Nergis. Bu da yeterli bir neden değil mi bu işi sürdürmemek için? İstediğini alamamıştı Özgür. Geri çekilir gibi görünmeyi yeğledi duygusallıkla. İstanbul'da evlenelim dedi. Yan yana bulacağız yolumuzu. Sen dememiş miydin çıkar yol var diye? Bırak artık beni karşında görmeyi. Ne diyeceğini bilemeden susup kaldı Nergis. Özgür'ün yanıt beklediğini görünce düşünürüz dedi yorgunum. Yeniden aldı Özgür. Nergis'in kaçamak sözleriyle daha da coşmuştu. Mırıl mırıl anlatıp duruyordu. Nergis'e olan sevgisi, ülkenin durumu, siyasal sorunlar, sanatın, sanatçının davranışlarındaki temel ilkelerin en önemlileri, Nergis'e olan sevgisi, akademideki birkaç dostuyla İstanbul'daki çalışmalarında yapmayı düşündüğü resimlerin artık verilen kavgadan ayrılmadan, Nergis'e olan sevgisi, bu mırıltılı anlatım gözlerinin önünde El Greco'nun Lacan tablosunu çıkartmaya başlamıştı Nergis'in. Yılanların sarılıp ağladığı insanlar, yılanlar ne güzeldir ya insanlar, yazgılarıyla baş başa acılar içinde kıvranıp dururlar. Boyuna söylüyor Özgür. Resimleri filan toparlayıp çıktılar mı buradan? Birkaç gün sonra artık iyice ezberlemişti ne yapacaklarını Nergis. Resimleri toplayıp da buradan çıktılar mı İstanbul'da? Özgür hazırlıklara başlamıştı bile. Mutlu sevecen dolanıp duruyordu evin içinde, kentte. Sağlığına kavuşmuştu. Ara sıra başı ağrıyordu o kadar. Nergis olan sevgisi. Sonunda yattıkları bir gecenin sabahında içi titrer gibi okşadı Nergis'i öptü. Gitseydin ölürdüm ben dedi. Güldü Nergis. Çıkıp dolaşmaya başladı kentin sokaklarında. Lodos vardı ağırdan. Yalı kahvede oturmuş gazeteyi karıştıran habercinin yanına gitti. Otur dedi haberci. Ben de size uğrayacaktım. Dün geldim. Bugün de gidiyorum. Gene Ankara'ya. İstanbul'a. Orta kent yalısında bir motel işini kovalıyordu. Ortaklar İstanbul'a gitmişler filan. Muhtar abimi gördüm dedi. Geçen hafta çıktı hastaneden. İyi. Külah atmış çıta gibi. Telefon açmanı istedi İstanbul'a. Evinde kalacakmış artık. Tekneyi sordum. Tekne Nergis'in dedi. Ondan geçmiş artık. Bir diyeceğin var mı babana? Ben uğrayacağım. Yok. Soğuk bir tek sözcük haberciye dokunmuştu. Bozulur gibi oldu. Gülmeye vurdu acılıkla. Çok katısın be abla dedi. Öğrendik o işi de. Fatoş'a ne bakıyorsun? Kimseye baktığım yok. İşkiliymiş muhtar abi. Senin için çırpınıyor adam. Ne yapsın? Ses çıkarmadı Nergis. Herkes benim için çırpınıyor. Banu için de çok uğraşmış. Dönüp baktı Nergis. Banu için mi uğraşmış? İçindeki yükü atmaya çalıştı demek muhtar bey. Ne oldu Banu? Söz gelimi soru vermişti. Şaşkın baktı haberci. Kuşkulu gibiydi. Bilmiyor musun dedi. Neyi bileceğim? Nergis'in soru dolu gözleri haberciye inandırmıştı. Duraladı bir. Güvenlikte. Üst kattan attı kendini dedi. Nergis taş kesilmişti. Haberci ekledi yavaşça. Soruşturma sürüyormuş daha. Güçlükle toparlandı. Boğazına tıkanan düğümü çözmeye çalıştı. Nereden bilecektim diye mırıldandı. Gazete yazdı dedi haberci. Siz Aspat'taydınız demek. İki satırdı. Kalkıp kaleye doğru yürümeye başlayınca eksilmişti iyice. Bir şeyler daha koparıp götürmüşlerdi Nergis'ten. Kalanı taşımanın anlamı ne? Kuşatmışlar dört yanını. Umutsuz, umarsız dolandır. Kaleye girdi. Taş merdivenlerde yürüdü ağır ağır. Yolun sonuna vardığını biliyordu artık. Duvarın kıyısına çıkıp aşağı boşluğa baktı. Denize inen kayalar çirkin, şuracıktaydı hemen. Bir de ölmezse sakat kalır insan. Daha yükseklerden olmalı. Alanya Kalesi geldi aklına. Bir kule vardı. Ölüm hükümlerini oradan aşağı atarlarmış. Deniz kayalar uzak mı uzak aşağılarda. Ya da Boğaz Köprüsü. Kısa bir süre olsun her şeyi unutup uçacaksın boşlukta. Zavallı Banu. İki satırdı diyor haberci. Niye zavallı? Döndü ağır ağır. Suların araladığı kente, çevresini kuşatan tepelere, limana, dizi dizi teknelere baktı. Benimmiş Nergis teknesi. Bin bir deli yerle azıp oynaşan orospu deniz dururken kambur kaptanın bile değil. Lodos uçuyor gene. Yıldızı, karayeli, poyrazı var daha. Eve geldiğinde iyice artmıştı rüzgar. Komşu bahçedeki ağacın koca dalları kireçli duvarlara çarpıp duruyordu. Bahçeyi geçip Özgür'ün odasına yaklaştı. Birileri vardı içeride. Onlar sizi bulur abi diyordu çocuksu bir ses. Numarayı çevirip Akdeniz'den selam diyeceksiniz o kadar. Sustular birden. Nergis kapıyı açınca da kalktılar. Zaten kalkıyorlarmış. Özgür abilerine sık sık gidip gelen gençlerdendi. Oğlanları yola koyup döndü Özgür. Ankara'ya gidiyor bunlar da dedi. Boykot kalkmış fakültede. Ama öğrencilik yaşıyorlar be. Ne vakit yola çıkıyoruz? Durdu. Şaşırmış gibi baktı Özgür. Evecanlıkla yaklaşıp oturdu Nergis'in karşısındaki sandalyeye. Sana bağlı dedi. Bugün de bugün olsun. Gülümsedi Nergis. Ağzımın içine bakıyor zavallıcık. Gözlerini Özgür'ün gözlerine dikti. Durdu bir süre. Belalarla dolu büyük kent, biliyorsun. Biliyorum. Korkmuyor musun? Ben mi dedi Özgür. Öyle bir başkaldırışı, yukarıdan bakışı vardı ki daha da küçümseyen bir vurgulamayla sen korkuyor musun dedi. Korkuyorum dedi Nergis. Bu yanıtı beklemiyordu Özgür belli ki. Sessiz kaldılar bir süre. Korkuyla bir yere varılmaz ki. Başını sağladı Nergis. Çevrede her şey yapay biçimde doğal. O korkutuyor beni dedi. Bizi de bir yerlere itiyorlar o doğallıkla. Nasıl? Umarsızlıkla bakınıp durdu Nergis. Bir tam anlayabilsem o nasılı, bir tam anlayabilsem en kötüsü de bu yarımlık. İrfan Serhan'ın kazada gittiğine inandılar mı gerçekten? Özgür kızgınlığını önleme çabasıyla tedirgin kımıldadı bir iki. Sen nasıl yorumluyorsun dedi. İpler hep birilerinin elinde. Soğuk, kesin yargıydı bu. İnce alaylı gülüşü sevecenliğe çevirdi Özgür. O üstünlükle baktı bir süre. Onun içinde korkuyorsun. Onun içinde korkuyorum. Sessiz göz göze bakışıp duruyorlardı. Bir meydan okuma, bir kafa tutuştu bu. Bir savaş bildirimi belki de. İkisi de açıklama bekliyordu. İstanbul'a gitmeyecek miyiz? Niye gitmeyelim dedi Nergis aynı soğuk sesle. Bir koşulum var yalnızca. Alaylı üstünlüğü ele geçirmenin ustalığıyla kışkırttı. Sen korkmazsın biliyorum dedi. Gene sessiz bakışıp kaldılar. Özgür'ün bekleyişini denetliyor gibiydi Nergis. Oyunun süresini yeterli bulmuş olmalı ki yavaşça bildirdi koşulunu. Tekneyle gideceğiz dedi. Bizim Nergis teknesiyle. Bildirinin anlamını çözmeye çalışır gibi duraladı Özgür. Gülümsedi. Nergis bildiriyi kesinleştiren mührü vurmakta gecikmedi. Yoksa yalnız gidersin. Böyle bir olasılığı itelemek ister gibi iyimser bir gülüşle kalktı birden. Tekneyle mi? Niye olmasın dedi Özgür. Odada dolaşmaya başladı çabuk çabuk. Öneri gittikçe çekici geliyordu belli ki. Demin İbrahim uğradı dedi. Sen gelmeden. İstanbul'daki fabrikadan çağırmışlar. Birlikte gideriz demiştik. Onu da alırız. İbrahim duyunca birden sevindi Nergis. Ağır ağır kolu kanadı kırılır gibi kaldı sonra. Bizim peşimize sen nasıl takılırsın İbrahim'cığım? Nereye varacağı belli olan o deli teknesinde senin işin ne? Yolculuk. Lodos gene denizden kuşatmıştı küçük kenti. Acımasız dalgalar iç limanı örten mendireye sürü sürü atlılar gibi çarpıp parçalıyor. Serpile saçıla ardındaki beton yola dek uzanıyordu. Yat limanındaki tekneler de güvensizdi. Daha baskın bir saldırının korkulu yazgısını bekleşir gibi gıcırtılarla sağlanıp duruyorlardı. Gümrüğün önündeki rıhtıma dizilmiş tekneler ana kayanın koruyucu böğrüne sokulup sığınmış gibi kımıl kımıldılar. Birkaç gemicinin balıkçının halktan 3-5 meraklının ayaküstü dikilip baktıkları Nergis teknesi yola çıkmak için gerekli bütün işlemleri bitirmiş sinirli bir sessizlik içinde saatlerdir bekleyip duruyordu. Dik tutmaya çalıştığı başı öne sarkmış, küçük kolları biraz daha uzamış görünen kambur kaptan, dümen dolabının yanında ölü ışıklardan başka bir şey seçemeyen gözleriyle sağda solda bir şeyler aranıyor, halatı çözüp vira diye bağırmasını geciktiren kişinin nereden çocuğunu kestirmeye çalışıyordu. Özgür gözlerini Raşit'in kahvesinden yana dikmişti. Umudunu yenileme gereğini duyuyormuş gibi İbrahim gelecek diyordu ikide bir. Güvertede sırtını direğe yaslamış, kımıltısız duran Nergis sessizdi. Halk da sessizdi. Bu sessizlik içinde dakikalar geçip durdu gene. Ortalık kararmaya yüz tuttu. Özgür yitirmişti umudunu. Utancını gizler gibi kaçırmak bir bakış attı Nergis'e. Geç oldu dedi, gelmeyecek. Nergis ses çıkarmadan doğruldu yaslandığı yerden. Haydi kaptan dedi. Neta diye bağırdı. Kambur kaptan yordamla arayıp bastı düğmeye. Motor işletti. Özgür isteksiz çıktı rıhtıma. Halatı çözüp ayrılan tekneye atladı. Gözünü yoldan ayıramıyordu gene. Nergis kimseyi beklememişti. Beklemiyordu belli ki. Tekne açılıp da Özgür baştaki demire asılırken dümende kaptanın yanındaki Nergis'in durup yola, kente, insanlara bakışındaki yorgunluğun, bezginliğin içinde bir özlemin ışıltısı vardı gene de. Özgür koşarak gelip atladı kaptan köprüsüne. Daha iki fener arasından çıkarken yolunu kesen dalgalarla allak bullak gidiyordu tekne. Sessiz halk yavaşça yürüyüp dağılmaya başladı. Biraz sonra İbrahim göründü kahvelerin oradan. Üzgün, acılıydı yüzü. Görünmekten çekinir gibi yürüdü kayanın önünden. Mendireye çık baktı. Yelken basmış, değirmenler burnunu dönmeye çalışıyordu Nergis teknesi. Bir süre bakıp durdu ardından. Tekne burnu dönüp kaybolunca indi mendirekten. Ağır ağır yürümeye başladı. Raşit'in kahveye varmıştı. Gözlep durdular seni be İbrahim. İstanbul'a gitmeyeceksin mi? Sinsice bir alayla söylenen söze anlamamış gibi baktı İbrahim. Yo, gideceğim dedi. Fabrikada belep durular. Birazdan otobüsle gideceğim. Elinde tuttuğu bileti gösterdi. Enayi miyim? İnşallah bırakır mıyım? Dost doğru yol varken. Yürüdü. Mehmet kaptanla Aliko biri alıp öteki vererek başlamışlardı. Doğru dep duru. Beli Cağlak deneyle açık deniz. Sisam'ın dar boğazını tutacaklar. Boğazda akıntısı, anaforu. Bir de bora patladı mı? Diyelim ki geçtiler dar boğazı. Menderes bataklığını da atlattı. Çeşmeye varmadan Mersincik topukları, Serpmekaya, ardından Karaburun. Diyelim ki onu da geçtiler. İzmir Körfezi, Çandırlı Körfezi, Yıldızlı, Karayeli. Diyelim onu da geçtiler. 22 Ağustos 1982 Bodrum. Kitabın sonu. 13 Temmuz 2000.